Romalılar 6. bölümdeyiz. Konu, Mesih'le özdeş olmak ve kutsal kılınmanın temeli. Mesih'e itaat ve kutsallaşmanın deneyimi. 5. bölümde günahın Adem'in başkanlığında geldiğini ve kutsallaştırılmanın Mesih'in başkanlığında geldiğini keşfetmiştik. Adem'in doğal başkanlığından ötürü insanlığın tümüne günah sayılmıştı. Ama insanlığın bir başka başkanı vardır ki, bu da Mesih'tir. Mesih, yaşam ve doğruluk getirir. Günahın suçluluğunu üzerimizden alır. Ve bu temele göre kendisine güvenenlerin yaşamlarına yerleşip onları doğru kılmaya başlar. Yani onları iyi yapmaya başlıyor. Şimdi 6. bölümde adına konumsal kutsallaştırma dediğimiz şeyle başlıyoruz. Bundan sonra bölümün ikinci yarısında pratik kutsallaştırmayı görüyoruz. Bu kutsallaştırma konusunda bir şey söylemek istiyorum. Doğru sayılmak ya da aklanmayla kutsallaştırma arasında bir fark vardır. Bu ikisi kutsal kitapta geçen iki sözcüktür ve onların ne anlama geldiklerini öğrenmek gerekir. Sadece günahtan kurtulmuş olmakla Tanrı için ayrılmış olduğumuzdan ötürü olmamız gereken türde insanlar haline getirilmemiz arasında bir fark vardır. Doğru sayılmak ya da aklanmak üzere Mesih'le özdeş olmamız aynı zamanda kutsallaştırılmamızın temelidir. Bizler Mesih'teyiz. Bunlar iki farklı konudur ama birbirlerinden tamamen ayrı değildirler. Aklanmak, kutsallaştırma yapısının üzerinde durduğu temeldir. Bunu şöyle dile getireyim. Aklanmak bir etkinliktir. Kutsallaştırılma ise bir iştir. Aklanma ya da doğru sayılma Mesih'e iman ettiğiniz anda gerçekleşmiştir. Mesih'e iman ettiğiniz anda doğru ilan edildiniz. Suçlu oluşunuz ortadan kaldırıldı. Bundan sonra Tanrı sizin içinizde, varlığınızda, hayatınız boyunca devam edecek olan bir işe başlamıştır. Ben hemen gerçekleşen kurtuluşa inanıyorum. Ama kutsallaştırılma yaşam boyu süren bir süreçtir. Yani aklanma ya da doğru sayılma araç, kutsallaştırma sonuçtur. Aklanma bizim içindir. Kutsallaştırma bizim içimizdedir. Aklanma günahkarı doğru ilan eder. Kutsallaştırma günahkarı doğru yapar. Aklanma günahın suçluluğunu ve cezasını ortadan kaldırır. Kutsallaştırma ise günahın büyümesini ve gücünü ortadan kaldırır. Tanrı hem dış ve hem de iç mimardır. Cezayı ödemiş olduğu ve günahın suçluluğunu bizden aldığı için bizi kendi önünde durdurarak dış mimardır. Aynı zamanda iç mimardır. Yüreklerimize yerleşir. Kutsal ruhun gücüyle bizi olmamız gereken türde Mesih imanlısı yapmak için yaşar. Tanrı bizleri kurtardığında bizleri günah içerisinde bırakmaz. Bu kutsallaştırmanın aklanmadan alınan bir görev olduğunu ima etmez. Ondan kaynaklanan bir gerçektir ya da hem aklanma ve hem de kutsallaştırılma çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan Mesih'te olmaktan akar. Günahlı Mesih'i iman etmekle hem kurtuluşu ve hem de kutsallaştırmayı kendisine mal eder. 1. Korintoslar 1.30'da bizlere ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu deniyor. Pavlos 6. bölüme kadar kutsalın kutsal yaşamı hakkında konuşmaz. 6. bölümden itibaren günahkarın kurtuluşundan söz etmez. Kurtuluştan söz ederken kutsaldan ve onun yaşaması gereken hayattan söz etmiyordu. Şimdi bunlardan söz ediyor. Bu yüzden bu bölümün konusu Tanrı'nın kendisinin doğru ilan ettiği günahkarları gerçekten doğru yapma gücüdür. Aklanmış, doğru sayılmış günahlı, Mesih'te ölüp dirildiği için onun artık günahta devam edemeyeceğini gösterir. Günahta devam etmek kişiyi günah köleliğine götürür ki bu günahta devam etmemek için ek bir nedendir. İmanlının şimdi yeni bir duası vardır ve Tanrı'ya itaat etmesi gerekir. Bu bölüm bizleri günümüzde yaygın bir düşünce olan imanlının istediği gibi yaşayabileceği düşüncesinden kurtarır. Mesih'le onun ölümünde ve dirilişinde birleşmiş olmak onun şimdi bizim Rabbimiz ve Efendimiz olduğu anlamına gelir. Mesih bize özgürlük verir ama bu özgürlük göreceğimiz gibi istediğimizi yapma ruhsatı değildir. Öyleyse ne diyeceğiz diyor Romalılar 6. bölüm 1. ayette. Tanrı'nın kayrası inayeti çoğalsın diye günah işlemeyi sürdürecek miyiz? Bu ayette sorulan soru genelde kurtuluş güvencesine karşı çıkan insanların sorusuydu. Çünkü şöyle diyorlardı ki bugün de böyle diyorlar. Tamam, madem ki kurtuluş güvencemi yitirmem, kesin kurtuluşa sahibim, o zaman istediğimi yapabilirim, istediğim gibi yaşayabilirim. Bu aslında kesin kurtuluşu kötülemek için sorulan sorudur. Başka deyişle gerçekten de böyle düşünen bir kimse demek ki yeni doğuşa sahip değildir. Bu mümkün değil. Karşı çıkan kişi senin bildirdiğin kesin kurtuluş saçma bir şeydir der. Günah arttığı yerde Tanrı bol bol bağışlar, o zaman bol bol günah işleyelim de Tanrı bizi bol bol bağışlasın. Daha çok günah işlersek kayra her ölçü aşan bir artışla çoğalacak. Günah çoğaldığı yerde inayet de çoğalıyorsa o zaman günaha devam. Şimdi bunu söyleyen ya da böyle düşünen bir insanın gerçek anlamda imanı yok demektir. Yeni doğuşu yok demektir. Bu mümkün değil. Bu kurtuluş güvencesinden alay eden günahlı ah ne güzeldir. Çünkü onun amacı istediği gibi yaşamak, günahı ciddiye almamaktır. Ya da kesin kurtuluş güvencesinden söz edersek o zaman diğer imanlıları günahı ciddiye almamaya hatta günah işlemeye teşvik ederiz düşüncesindedirler. Bu sorun Pavlus'un döneminden bu yana süre gelmektedir. Bakın Pavlus tartışmacı davranıyor. Günah konusunu tartışırken hiç kimsenin günahı asla hafife alamayacağını belirtmişti. Pavlus günah konusunu tartışırken gerçekleri bildiriyordu. Hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmıyordu. Hayat olduğu gibi bakmış ve hepimizin günahkarlar olduğumuzu söylemişti. Ancak şimdi bu bölümü açarken Yunanca'ya özgü bir soru soruyor ve tartışmacı bir ruhla konuşuyor. Yunanca'da soru öyle bir şekilde sorulmuştur ki ona verilecek bir yanıt vardır. Soruyu öylese ne diyeceğiz diye başlatıyor. Tanrı'nın harika kurtuluşunu gördükten sonra buna ne diyebilirsiniz? Tek uygun yanıt Rabbe hamdolsundur. Tanrı'nın harika kurtuluşuna başka ne diyebilirsiniz? Şimdi Pavlus'un tartışmacı sorusu Tanrı'nın kayrası çoğalsın diye günah işlemeyi sürdürecek miyizdir? Ve dostum, kurtulduktan sonra günah içerisinde yaşamaya devam edip edemeyeceğimiz konusunda sorulan soruya Tanrı'nın yanıtı kesindir. Kesinlikle hayır diyor ya da Tanrı aklından alsın ya da asladır. İkinci ayet şöyledir. Hiçbir zaman günaha karşı ölmüş olan bizler bundan böyle nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz? Pavlos itirazda bulunan kişiye yanıt olarak bir soru sorar. İkinci ayette bunun yanıtını verir. Bir insan bu arada ölmüşse hayatta olamaz. Ya öldü ya da ölmedi. Ya yaşıyor ya ölüdür. Bunun için Tanrı'nın kurtarışı günaha ölümü getirmiştir. Günah karşısında ölmüş kişi günah işlemeyi asla sürdüremez. Günahta nasıl yaşayabilir? Günah karşısında öldü çünkü. Günah dünyasından göç etmiştir. Başka bir dünyaya girdi. O zaman iman eden bir kimsenin asla günahla ilişkisi yoktur. Pavlus'un bu soruyu sorması aklanmayı doğru ilan edilme olarak algıladığını Ve bunun birisini iyi yapmak değil, birisini iyi ilan etmek anlamına geldiğini anlamış olduğunu açık bir şekilde ortaya koyar. Aklanmak, doğru sayılmak, günahın suçluluğunun ya da cezasının kaldırılmış olduğu anlamına gelir. Bu yaşamda günahın gücünün yok olduğu anlamına gelmez. Şimdi günahın gücünün kaldırılmasından söz edecek. Eğer Tanrı sizi doğru ilan etmiş ve günahınızın suçluluğunu kaldırdıysa, o zaman değerli dostum, siz günah içinde yaşamaya devam edemezsiniz. Yanıt kesinlikle hayırdır. Günaha karşı ölmüş olan bizler sözü yanlış anlaşılan bir sözdür. Bizler bu hayattayken hiçbir zaman günaha ölü değilizdir. Bunun harfi tercümesi günaha ölmüş olan bizlerdir. Bu farka dikkat edin. Bizim yerimize alan İsa Mesih'in kişiliğinde ölmüş olduğumuz anlamına gelir. Mesih'te günaha öldük. Ama bizler hiçbir zaman günaha karşı ölü değilizdir. Dürüst olan herkes günaha karşı ölü olduğu bir yere hiçbir zaman erişmediğini bilir. Tanrı için yaşamayı istediği bir yere erişir ama hala eski günahlı doğaya, tabiata sahip olduğunun bilincindedir. Bazen bazı imanlıların ağzından şu sözleri duyarım. Zaferli bir hayat yaşamak için artık günah işlememek gerekir. Böyle inanmalarının nedenini bu ayete bağladılar. Hatırlıyorum bir keresinde böyle öğretiler verilen bir topluluktan gelen bir imanlı bana şöyle dedi. Ali kardeş, zaferli bir hayat yaşıyor musun? Ona hayır yaşamıyorum dediğimde bana şaşkın şaşkın baktı. Ben de kendisine peki sen zaferli bir hayat yaşıyor musun diye kendisine sordum. Aslında yaşamaya çalışıyorum dedi. Ona bir dakika. Söz konusu olan bu değil. Siz bana zaferli bir hayat yaşayıp yaşamadığımı sordun. Ben de sana hayır dedim. Şimdi sen bana evet ya da hayır diye yanıt ver dedim. Biraz kızardı, bocaladı. Sonra da bana kutsal kitap Mesih'le birlikte çarmıha gerildim demiyor mu? Ve günaha karşı ölü olduğumuzu söylemiyor mu? Hayır dedim. Kutsal kitap böyle söylemiyor. Bizler Mesih'te günaha öldük. Bu bizim konumumuzdur ama bu hayatta olduğumuz sürece hiçbir zaman günaha ölü değiliz ve olamayacağız da. Neden? Çünkü günahlı bir doğamız var ve bu hayatta olduğumuz sürece buna sahip olmaya devam edeceğiz dedim. Peki öyleyse Mesih ile çarmıha gerildiğimizi söylerken ne demek istiyor diye ısrar ettim. Bunun üzerine onu anlattım. Bak Mesih 2000 yıl önce öldüğünde bizler de o zaman öldük. Mesih'te öldük. Ve şimdi diri bir Mesih ile birleştik. Buradaki büyük gerçek budur. Sizi bilmem ama ben kendimi çarmıha geremiyorum. Çok ilginç bir şey vardır ki kendinizi zehirleyerek, tabancayla vurarak, yüksek bir binadan atarak ve buna benzer çeşitli yollarla öldürebilirsiniz ama kendinizi asla çarmıha geremezsiniz. Belki bir çarmıhın üzerinde bir elinizle diğer elinize çiviyi çakabilirsiniz ama öbür elinizi çarmıha nasıl tutturacaksınız? Bunu yapamazsınız. Kendinizi nasıl çarmıha gereceksiniz? Bunu asla yapamazsınız. Dostum siz 2000 yıl önce çarmıha gerildiniz eğer Mesih'e iman ettiyseniz. Yoksa Mesih İsa ile bir olmaya vaftiz edilen bizlerin onun ölümüyle bir olmaya vaftiz edildiğimizi bilmiyor musunuz diyor 3. ayette. Demek ki vaftiz bir kişinin kararlı bir şekilde İsa Mesih'in ölümünde bir olmasıdır. Mesih'in ölümünde bir olmak. Burada ilginç olan şu sözdür. Mesih İsa'ya vaftiz olmak. Diyeceksiniz ki vaftiz dediğimizde insan suyla vaftiz edilir. Ama burada sudan söz etmiyor. Mesih İsa'ya vaftiz diyor. Peki bu ne demektir? İsa Mesih'e vaftiz ne demektir? Vaftiz bir şeye batırılmak anlamında bir kelimedir. Suyla vaftiz suya batırılır. Mesih İsa'ya vaftiz demek Mesih İsa'ya batırılmak demektir. Bu suyla vaftiz edilmekten ayrı bir konudur. Her ne kadar suyla vaftizle yakın ilişkisi varsa da Mesih İsa'ya vaftiz edilmek imanla Mesih bağlılığına girmek demektir. Ayetimizde Mesih İsa ile birleşme ya da Mesih ile bir olmaya vaftiz diyor. Paulus Galatyalılar 3:27'de şöyle yazar. Mesih ile birleşmek üzere vaftiz edilenleriniz Mesih'i kuşandınız. Mesih ile birleşerek onu giyinmek. Kutsal kitapta bir şey giymek benzeti olarak o şeyin karakteriyle belirmek, o şeyin özelliklerini benimseyerek onları yaşamda göstermek demektir. İmanla İsa Mesih'e bağlanan kimse Mesih'in karakterine paydaş oluyor. Mesih'in özelliklerini yaşamda göstermeye başlıyor. Mesih'e vaftiz edilmek, ona bağlanmak, onunla birleşmek demektir. Mesih'le birleşirsek onun ölümüne bağlanırız. Önceki bölümde Mesih'in yerimize öldüğünü okumuştuk ama şimdi imanla Mesih ile birleştiğimizden onun ölümüyle de birleşiyoruz. O nasıl çarmıhta öldüyse biz de çarmıhta ölüyoruz. Çünkü onun ölümüne vaftiz edildik. İsa Mesih'e iman etmek ama onun ölümüyle birleşmemek mümkün değildir, der Pavlus. Bu imanı bize getirmek için İsa öldü ve dirildi. Eğer bir kişi İsa Mesih'e iman ediyorum derse ama İsa Mesih'in ölümünde pay almazsa yalan söylüyor. İsa Mesih'e iman etmemiştir demek. Çünkü İsa Mesih'e iman etmek onun ölümüyle birleşmek demektir. Gerçek İsa Mesih ölen ve dirilen Mesih'tir. Ona iman etmek, ona bağlanmak, onun ölümüne bağlanmak demektir. Ayet 10'da söylediği gibi İsa Mesih'in ölümü günaha karşı ölümdü. Böylelikle onun ölümüyle birleşmek günaha karşı ölmektir. Demek ki İsa Mesih'e iman etmek, günahlı yaşamdan ayrılmak, günah işlemek isteğine ölmektir. Günaha karşı ölmüş olan bizler bundan böyle nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz demişti Pavlus ayet 2'de. Günahlı yaşamla ilişkisini kesmiş imanlının kayra çoğalsın diye günah işlemeye sürdürmesi olanaksızdır. Kutsal ruhun eleştirmesiyle Tanrı'nın önünde kaybolmuş bir günahlı olduğunu anlayıp kurtulmak için tek umudu İsa Mesih'in kendisi için öldüğünü bilen imanlı bunu yaşamında görür. Eski günah yaşamından tiksinmeye başlar. Artık günah içerisinde yaşamaz. Bu demek değildir ki günaha düşmeyecektir, günah işlemeyecektir. Hayır, bu günahlı bedeni taşıyoruz. Ve ölene kadar da bu günahlı bedeni taşıyacağız. Ama imanlı günaha düştüğünde bundan rahatsız olur. Böyle vurdum duymaz bir şekilde o günah içerisinde yaşamaz. Rabbin önüne gider, günahını ikrar eder, af diler ve bağışlanır, %100 bağışlanır. Yeniden Baba Tanrı ile ilişkisi rayına oturur. İmanlı günah işlerse kurtuluşunu değil, kurtuluş sevincini kaybeder. Bunu bilmek önemlidir. Pavlos ne diyordu 3. ayette? Yoksa Mesih İsa ile birleşme yolunda vaftiz edilen bizlerin onun ölümünde birleşme yolunda vaftiz edildiğimizi bilmiyor musunuz? Bu ayet genelde yanlış anlaşılan bir ayettir. Tekrar edeyim, bu ayette kesinlikle su yoktur. Bunu derken şu yanlış anlaşılmasın. Ben İsa Mesih'e iman eden herkesin suyla vaftiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Tanrı sözü böyle diyor. Buradaki vaftiz suyla vaftiz değil, İsa Mesih'e batmak, onda olmak demektir. Başka sözle bu ayetteki vaftiz Mesih'le özdeş olmaktır. Tercümanlar Yunanca'daki baptizo sözcüğünü tercüme etmemiş, onu sadece başka bir dilin alfabesiyle aynen yazmışlardır. Aslında baptizonun birçok anlamı vardır. Yunanca sözlükte bu söz için 20 tane anlam sayılmış. Aslında baptizo saçınızı boyamaktan söz ediyor da olabilir. Hatta Anadolu'da saçlarını mora boyayan bir grup vardı ve bunlar bir baptizo grubuna dahildiler. Ama burada Romalılar 6. bölüm 3. ayette Pavlos İsa Mesih'le özdeş olmaktan söz ediyor. Bizler onun ölümüne vaftiz olduk ya da onun ölümüyle özdeşleştik. Pavlos 1. Korintoslar 12-13'te ister Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandıdır. Pavlos'un bir sonraki ayette açıklayacağı gibi Mesih'in ölümüyle özdeşleştik. Şimdi Pavlos kutsallaşmamız için gerekli olan üç şeyden söz edecek. Bunlardan ikisi konumsal, bir tanesi ise çok pratiktir. Konumsal olan ikisi hakkında bir şeyler bilmemiz gerekir. Aldığınız her aletin onunla gelen talimatları vardır, değil mi? Bir oyuncak bile alırsanız bu oyuncağın kutusunda oyuncağa ilişkin bir talimat vardır. Bazen bunu anlamak epey zaman alır. İman yaşamını da yaşamak öylesine önemli bir şeydir ki talimatlarla birlikte gelir. Bilmemiz gereken belirli şeyler vardır. Bir, Mesih 2000 yıl önce geldiğinde onunla özdeşleşmiş olduğumuzu bilmeliyiz. Yani 2000 yıl önce Yeruşalim'de çarmıha kafatası yerine Golgota'ya baktım. Ve orada İsa öldüğünde oraya beni de götürmüştü. O suçlu değildi. Suçlu olan bendim. İsa tamamen suçsuz ve günahsızdı. Onu oraya benim günahım ve sizin günahınız koydu. Bizler İsa ile özdeşleştik. Bunu bilmeliyiz. Bizler onunla özdeş olduk. Çünkü vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük öyle ki babanın görkemli gücüyle Mesih nasıl ölüler arasından dirildiyse biz de vaktimizi yepyeni bir yaşamda geçirelim diyor 4. ayette. Bu ayet bize şu gerçeği öğretir. Hem iman ile Mesih'e ve onun ölümüne bağlanır hem de vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömülür imandır. Mesih İsa'ya iman etmeden suyun altına dalmak hiçbir şey ifade etmez. Ama iman ederek suyun altına girmek, suya batmak o kimseye Mesih'in ölümünün yararlarını getirir. Suya batmakla imanlı sembolik anlamda ölüme gömülür. Vücut gömülünce dünyadan ayrılır, yerin altına girer ve orada kalır. Mesih'le birlikte ölüme gömülmek buna benzerlikte dünyadan ayrılmak demektir. Her imanlı Mesih'in ölümüyle birleşmiştir. Onunla birlikte ölüme gömüldü. Gömülünce eski dünyasından ayrılır, onunla olan ilişkisi büsbütün koparılır. Ölüm bu demektir. Ayrılmak demektir. Eski yaşamla, evet ayrılmak ona elveda demektir. Petros Pentekost gününde halka iyi haberi İncil'i duyurunca onlara bu eğri kuşaktan kendinizi kurtarın der. Kendilerini nasıl o kötü kuşaktan kurtardılar? Onun sözünü değerlendirenler vaftiz edildiler. Kendilerini o kötü kuşaktan nasıl kurtardılar? Vaftiz edilmekle, vaftiz edilen kişi aslında biz suya batmakla eski düzenden ayrılıyoruz. Ona ölüyoruz, yeni bir düzene, Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz diyorlardı. Ancak ayet devam ederek şöyledir. Öyle ki babanın görkemli gücüyle Mesih nasıl ölüler arasından dirildiyse biz de vaktimizi yepyeni bir yaşamda geçirebilelim. Babanın görkemli gücüyle Mesih ölüler arasından dirildi. Mesih öldü, gömüldü ama ölümü yenerek 3. gün görkemle ölüler arasından dirildi. İsa Mesih ölüler arasında kalmadı. Onların arasından çıktı. Tıpkı bunun gibi biz de vaktimizi yepyeni bir yaşamda geçirebilelim. Mesih yepyeni bir yaşama dirildi. Biz de onunla birlikte yepyeni bir yaşamda günlerimizi geçirebiliyoruz. İsa Mesih öldü, gömüldü, dirildi ve göklere yükseltildi. Yepyeni bir yaşama kavuştu. Bir insan ölürse, gömülürse, dirilirse ve cennete giderse, Tanrı huzuruna çıkarsa ve yeniden oradan bu dünyaya gelirse, bu dünyanın işlerine bambaşka bir açıdan bakacak ve onlara bağlı olmayacak. Artık o parlaklığı görmüş, babanın sevgisini tatmış, o sevinçli ortamda bulunmuştur. Dünyanın işleri ona eskisi gibi çekici gelmeyecektir. Biz imanlılar, değerli dostum, eğer gerçekten Mesih'le birlikte ölmüşsek, yepyeni bir yaşamada kavuştuk.